Ayrım 3, Bölüm 3, Öncü Ekip, Sayfa 35. Yaklaşık 6 hafta önce Richard'ın yapacağı dış yolculuğa iki arkadaşını almasına karar verilmişti. Bunlar eski bir Wellingtonlu olan Miles ve Willis ve Hertfordshire'de Richard'a yakın oturan Simon Orewing'di. Miles de Willis İran'a gezmek ve İngiltere'ye dönüp Oak'ta kariyerine başlamadan önce Tahran'da 2 ya da 3 ay İngilizce öğrenmek istiyordu. Orewing yalnızca Cenova'ya gidecekti ama benzin parasını ortak karşılayacaklardı. Ayrıca daha fazla sürücüye ve mümkün olduğunca yedek ele sahip olmak akıllıcaydı. Richard ve Mick bu iki ekstra kişiyi Londra'dan aldılar ve iki ayrıca çanak çömleği koymak için kullanılması planlanan özel tasarlanmış bazı kutuları almak için bir son dakika araması yapmak zorundaydılar. Önce ekip tamamlandığında dördü birlikteydi. Sorumlu Richard Meek ve Oliver Mills de Vire de Simon Orewing Londra'daki stokları toplamak umduklarından daha uzun sürdü ve ilk işleri London'la Power arasındaki 72 millik yolu 2 saatten az bir sürede almaktı. Başlangıçtan itibaren treyler şüpheli duruyordu. Kötü bir şekilde sallanıyor ve rover'in kullanımını zorlaştırıyordu. Ama bunu yaptılar ve Sebastian'ı bindirmeden önce bizi aradılar. Önce ekibin gitmeyi umduğu rota Fransa, İtalya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Türkiye'ydi. Arada Simon Orgvin'i indirmek için Censura'ya uğrayacaklardı. Avrupa yollarının altyapısına dair yazılanlar genellikle olumsuz ya da ana yollar oldukça iyi durumdaydı. Şimdi Avrupa ve Asya'ya Trans Asya Otobanı olarak bilinen bir yolla bağlama planı var ve gelecekteki yolcular uygunsuz kazalardan korkma gereğini duymayacaklar. Herhalde bu kumlu yollar boyunca kıvrılan ürkünç toprak yollarla kaplı İran sınırına kadar gitmeyecekti. Motorcular için oturak kutusunda uygun miktarda benzin taşımak akıllıca olsa da Afgan sınırına kadar petrol bulmak sorun değildi. Petrol pompasının boş olma durumu sıktır ve kalitede şüphesiz ülkeden ülkeye değişir. Öncü ekibin Tahran'a varmasına bir aydan kısa bir süre kalmıştı. Tüm izinlerimizin geçerli olduğundan tam emindik. Başlarken yavaş ve sakin bir şekilde Cenova'ya hareket ettiler. Sonra mekanik problemlere ya da yönetsel nedenlere bağlı gecikmeler yolculuğun başında değil de ortasında ve sonlara doğru gerçekleştiğinden daha hızlı gitmedikleri için hayıflandılar. Cenova yolculuğu olaysızdı. Orewing güvenli bir şekilde bırakıldı ve ekip Fransa'nın güneyine doğru harekete geçti. İlk aksaklık Anemse'deki Fransa-İsviçre sınırında çıktı. Land Rover durdurulmuştu ve tüm belgeler tam olmasına rağmen yetkililer tüm teçhizatın kendi kişisel kullanımımız için olduğuna inanmakta zorlanmışlardı. Kibarca Rover'deki tüm yükün boşaltılmasını rica etmişler ve kısa bir zaman içinde yaklaşık 5000 sterlin teknik alet, film, yiyecek ve bira Rover'in dışına yığılmıştı. Görevliler meraklı bir şekilde etrafa toplanıp farklı torbalara ve alet çantalarına bakmışlar. Sonra da bagajın üstüne çıkıp tepede duran kamp ekipmanını kontrol etmişlerdi. Bu olay epey sinir bozucuydu çünkü aletleri araca geri yüklemek uzun bir zaman alıyordu. Ve şimdi her şey yeniden bagaj yapılacaktı. Ancak memurlar aramakta ısrar etmişler ve bir tanesi 12 kalibrelik, 2 tabanca, 2 revolver, bir tane de pistol bulmuşlardı. 12 kalibrelikler konserve etimize ek olarak konulmuştu. Revolverler kendimizi korumamız içindi ve pistol de geceleri dağda kaybolma durumu için kullanılacaktı. Tüm bu silahlar yasaldı ama görünüşe göre silah ruhsatı almayı ihmal etmiştik ve bu ciddi bir engele dönüşmüştü. Görevlilerin şefi Cenova'daki yetkililer tarafından silah ruhsatı alınmadığı sürece ekibin yola çıkmasının imkansız olduğunu söyledi. Günlerden cumaydı ve silah ruhsatı pazartesinden önce alınamazdı. Bu çok uzun bir gecikmeydi. Bu yüzden Richard geri çekilip başka bir sınır kapısını denemeye karar verdi. Öyle yaptı ve 20 millik dolambaçlı bir yolculuktan sonra önce ekip benzer bir kırmızı beyaz bariyere yaklaştı. Muhafızlardan arkadaşça bir selam ve "Vos passeport, monsieur, ah bon, vous êtes anglais, ça va" cümlesi geldi. Kibarca bir el sallama, bariyer açıldı ve Land Rover devam etti. Ekip Fransa'da da Grenoble ve Madane'yi hızlı bir şekilde geçti ve Sestre'den Turin'e giden Alplerin altındaki tünelden geçti. Dağ geçitlerini bir Land Rover ve trailerle aşmak zordu ve bu rota daha iyi görünüyordu. Bu tünel aslında yerel bir tren hattı için yapılmıştı. Arabalar minyatür bir tren feribotuna koyuluyor ve yolculuk yaklaşık yarım saat sürüyordu. Bu rotayı kullanan arabalarının çoğu lüks Amerikan tipi arabalardı. Tren yolunun girişi üzerinde bir zincirden sarkan bir çeşit U şeklinde uyarı vardı. Bunun neyi belirttiğine dair bir şey söylemek zordu ama gerçekte tünelin yüksekliğindeydi. Ekibimiz bunu fark ettiğinde artık çok geçti ve trailer izin verilen yükseklikten 6 inç yüksekti. Ayrıca tünel eğilimliyken üst bagaj köşeli bir şekile sahipti. Ama yapabilecekleri bir şey yoktu ve bunu trenin ipleri bölümündeki yolcu vagonlarında oturup kulakları yaracak bir gürültüyü her an duymayı bekledikleri endişe dolu bir yarım saat izledi. Neyse ki tren yolu yetkilileri çok büyük hava payı bıraktıklarından her şey yolunda gitti. Ekip Bardonesi'ye ulaşmıştı. Hava soğuktu. Richard ve Mike geçen zamanda daha da doğuya gittiklerinin farkındaydılar. Land Rover'in motorunun hırıldaması iyiydi. Yakıt tüketimi iyiydi. 20 milde 1 galon, Amerika Birleşik Devletleri 1 galon, 3.78 litre, İngiltere'de ise 1 galon 4.54 litredir. E nokta ne? Ama İtalya bu tarz yolculuklar için pahalı bir yerdi. Görevlilerin bizimki gibi bir aracı nadiren görmeleri anlaşılırdı ve ironik bir şekilde aracı lüks sınıfına dahil etmiyorlardı. Tabii ki Richard ve ekibi lüks ve at arabası kelimelerinin nasıl bir araya geldiğini anlayamadılar. Motorun kapasitesi vergi konusunda ciddi sorunlara yol açtı. En sonunda Land Rover'in lüks araba kategorisinden süper yarış arabası kategorisine indirilmesi gerektiğinde anlaştık. Milano'da ilk mekanik problem yaşandı. Kayan bir pençe ekibe engel oldu ama şehirdeki Land Rover acentesi tekrar takabildi. Bununla birlikte baş tamirci aracın tahrana hiç ulaşamayacak kadar çok yüklendiğini belirtti ve fikrini güçlü bir bahisle donattı. Richard bunu reddetti ama Türkiye'de ağır sellerin olduğunu ve çok ters motor koşullarını da görebildiğine dair işe yarar bilgileri aldı. Trailerin durumu kesinlikle kötüye gidiyordu. U dönüşleri aracı kambur duruma getiriyordu ve baştan atılmak zorundaymış gibi görünüyordu. Ekip 18 Temmuz'da Venedik'e vardı. Bu tahrana varacaklarını düşündükleri günden 10 gün önceydi. Ragnar Van Leyden'la konuşmak için San Marco meydanına gittiler. Çok temel bir sorunu karşılamadığı sürece yeni bir insan tutmanın akılsızca olduğuna dair uyarılarıma rağmen Richard bu uzun ve ince Amerikalıyı ilk bakışta aldı. Profesyonel yetenekleri mükemmeldi ve bizim Venedik'ten Tahran'a gitmemizi kolaylaştıracak bir ilişkiler zincirine sahipti. O ve karısı İtalya'da anne ve babalarını ziyaret ediyorlardı ve o 2 gün içerisinde Yunanistan'a gitmeyi planlıyordu. Bizim romantik hedefimizi ve açık fotoğraf imkanlarını duyunca üyemiz olmak için hevesli bir şekilde gönüllü olmuştu. Her şey minimum gecikme için düzenlenmişti. Klasik kontrat imzalandı ve Ragnar ertesi sabah 6.30'da gitmeye hazır olacaktı. Ağır yükle rover ve yeşil hantal treyleri Venedik'i ana karaya bağlayan yol boyunca geri döndü ve kuzeye Triste'ye döndü. Ragnar bir düzine adam arasından seçilmesinin ne kadar akıllıca olduğunu göstermekte gecikmedi. İtalyanca, Almanca, Yunanca ve Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyordu. Doğuştan sıra dışı bir insandı. Anne mahsedeki görevlilerle yaşanan durumdan sonra yaşanan kaotik durumları düzeltmede ısrar etti. Pençe sorun yaratmaya devam ediyordu. Ama Ragnar bir şekilde tamir edildi. Yugoslavya sınırına ulaşıldı. Bu ülkenin Belgrad'dan Niş'e giden güzel otobanıyla övünmesi boşuna değildi. Arkada sakin bir şekilde uyuyan Rachel ve Richard sert bir fren ve gümbürtüyle uyandıklarında arabayı Ragnar kullanıyordu. Yolda başıboş dolaşan bir ineğe çarpmışlardı. Neyse ki bu durumdan etkilenmiş görünmüyordu. Ayaklarının üzerinde hafifçe sallandı, sonra da küskün bir şekilde uzaklaştı. Land Rover hareket etti ama aracın sol tarafı kızarmış yumurta kalıbında sarsılıp büzülmüştü. Richard bu olayı kime bildireceğini bilmiyordu. Her halükarda zarar kendi malımızdaydı. Ancak 10 dakika sonra aracın önceki halinden daha hızlı gittiğini fark etti. Arkaya baktığında nedenini anladı. Trailer yerinde yoktu. Geri dönüp geldikleri yola bakmaya başladılar ve trailerin yolda hazin bir şekilde kendi kendine beklerken buldular. İnekle çarpışmanın etkisiyle yedek bariyer kırılmıştı. Bu sonun başlangıcıydı. Farklı tamirhaneler kaynakla birleştirmeye çalıştılar. Her yeni işlemde daha da ağırlaşıyordu ve Bulgaristan'ın doğu sınırındaki dağlara yakın olan Hermanlis kasabasına gidilecekti. Ragnar yoldan saçılan kıvılcımları gördüğünde araba yavaş yavaş iniyordu. Yedek bariyer bir kez daha ayrıldı. Trailer Land Rover'e yetişerek yapabileceğinin en iyisini yapıyordu. Çoğunlukla başarıyordu. Çarpışma tehlikesi vardı ama Ragnar'ın aklı başındalığı trailerin hızlıca devam etmesini sağlıyordu. Neyse ki yoldaki bir dönemeçte durdu ve bir taş kümesine dalmaktan kurtuldu. Ekip Land Rover'e yüklü olan her şeyi boşaltıp hantal hantal Hermanlis'e yürümeye başladı. Kazayı yetkililere bildirmek ve trailerin parçalanabileceğine ya da belediye tarafından kullanılabileceğine dair öneriler anlatmak için polis merkezine gittiler. Ancak burada büyük bir sorunun içine girmişlerdi. Bulgaristan yasalarına göre ülkeye giren herhangi bir şey çıkmak zorundaydı. Ve temiz yürekli yetkililer Sofya'daki İçişleri Bakanlığı'nın referansı olmadan herhangi bir istisnaya izin veremezlerdi. Bu özel koşullarda Richard'ın durumunu ertesi sabah 11.30'da yerel polis şefine anlatması kararlaştırıldı. Ekip tam 11.30'da yerel yönetim merkezine vardı ve vali tarafından kibarca kabul edildi. Üzülerek polis şefinin acil bir iş olduğunu söyledi ve Richard'la birlikte dama oynayarak vakit geçirmeyi önerdi. Richard bu oyunda oldukça iyiydi. Çekişme 2 saat boyunca sürdü. Sonra iki adamın da demir perdedeki taraflarının prestijlerini ve hırslarını gösterdiği açığa kavuştu. Richard oyunların çoğunluğunu valinin kazanmasına izin verecek kadar nazikti. Saat 3 gibi polis şefi özür dileyerek geri döndü. Almanca konuştu ve Ragnar bir tercüman gibi davrandı. Yasanın çiğnenemeyeceğinde katı bir şekilde ısrar ediyordu ama bunun yolculuğunun Bulgaristan'dan öteye gitmesinin imkansızlığı anlamına geldiğini fark ediyordu ve zekice bir uzlaşmaya tesadüfen varmıştı. Hermantilz'de bir müze olduğunu söyledi. Trailer geziden geri dönülürken tekrar alınırdı ve böylece herkesin itibarı korunmuş olurdu. Bu dahiceydi. Richard ve ekibi tarafından sevinçle kabul edildi. Klasik bir antlaşma yapılıp imzalandı. Yerel misiller gidip trailer'ı aldılar ve belediye müzesine götürdüler. bir şişe şarap açıldı ve konuşmalar yapıldı. Kutlama o kadar etkiliydi ki polis şefi sınıra telefon etti ve yetkililerden Land Rover'imize Türkiye'ye girişte her türlü kolaylığın sağlanmasını rica etti. Sözcükleri kadar iyiydi. Ekip oraya vardığında yapılan muamele Kruşçev'i kıskandıracak dürdendi. Bu hikayenin sonunda Richard Bulgaristan'a döner ve ona treylerin çalındığı söylenir. Tarih 21 Temmuz'du ve Türkiye içindeki yolculuk olaysız ve hantal treylerin yokluğu sayesinde çok daha hızlıydı. Türkler yardımsever ve arkadaş canlısıydılar ve ekibin hızlı gitmesi için güçlerinin yettiği her şeyi yaptılar. İstanbul'a vardıklarında saat 4'tü ve Marmara Denizi'nin parıldayan ışıkları camilerin silüetlerine ve ufuk çizgisindeki kulelere yol veriyordu. İstanbul sokakları boştu. İstasyon ve Galata köprüleri, normalde ayakkabı boyacıları, gazete ve yiyecek satıcıları ve hayvanlarla örtülüdür. Bile bir Hristiyan kilisesi olarak inşa edilen, sonra bir cami olarak kullanılan ve şimdi de müze olan Ayasofya'nın sabırlı bakışları altında huzurlu bir şekilde duruyordu. Şehrin doğu tarafının dik, bükük sokakları elçiliğe doğru çıkıyordu ve ekip araçlarını park etmeye karar verdi. Regnar'ın vizesi yoktu ve bu yüzden İran elçiliğine gitmek zorundaydı. Bu arada Richard Radyo Türkiye'ye, TRT Yıldırım bir ziyaret düzenledi. Yolculuktan haberdar olduklarını ve 3 gün içerisinde bir program yapmak istediklerini söylediler. Ama bu ne yazık ki imkansızdı. Az sayıda insan Türkiye'yi geçmek için 1000 milden fazla bir yolu geçmek gerektiğini hatırlar. Başkent Ankara, dağları oyarak yapılan bir ana yolla, ülkenin ekonomik yaşamının kalbi olan İstanbul'a bağlı ama Ankara'nın doğusunda ülke kahverengi, tenha ve kuru bir hale döner. Yollar sadece yaşamın yeniden başladığı Karadeniz sahillerine doğru otoban gibi durur. Richard ülkenin ortasındaki dağ yollarından gitmenin daha kısa süreceğine karar verdi ve böylece Ankara'ya vardıklarında Ragnar 10 ya da 12 çantayla Erzurum'a gidecek ve böylece Rover dağ yollarında daha rahat gidecekti. Ankara'dan Erzurum'a trenle gitmek 2 gün sürüyordu ve Ragnar basın kartını kullanarak 15 şilinlik de olsa bir bilet indirimi aldı. Rover dağları aşarak ve ovaları geçerek yaptığı yolculuğa devam ediyordu. Buralarda hırsızlık tehlikesi fazlaydı ve sürekli olarak ciddi bir koruma gerekiyordu. Uzun bir sürüşten sonraki bir akşam Rover, ekibin birkaç saat uyuması için yolun kenarına park etmişti. Normalde olduğu gibi Richard aracın ön koltuğunda uyuyordu ve diğerleri arkadaydı. Ertesi sabah uyandıklarında Rover'in pencerelerinden birinin açık olduğunu fark ettiler. Richard'ın uyurken başının altına koyduğu çok önemli sarı bir belge dışındaki tüm belgeler gece çalınmıştı. Çalınan dosyada tüm paralar ve pasaportlar vardı. Küçük bir köyün kenarında durduklarını fark ettiler. Köye girdiler ve erkenden kalkmış köylülerle dolu köy kahvesine çay içmeye gittiler. Oradaki insanlar olanlardan haberdar olmalıydılar ama neşeli ve suçsuz görünüyorlardı. Sadece oradan geçen bir hırsızın Rover'i yağmalamaya gitmiş olabileceğini söylediler. Hristiyanlığın ilk dönemlerinden kalan kayadan yapılmış tapınakların olduğu Avanos bu köye yakındı. Oraları gezmek için bir süreliğine durmaya karar verildi. Şimdi hükümetin korumasında olmalarına rağmen çok az ziyaretçi bu bölgeyi ziyaret ediyordu. Tuhaf volkanik dorukların altında 300 kilise yatıyordu. Çizimlerin kalıntılarında İsa, Bakire Meryem ve diğer birçok dini suret görülebiliyordu. Duvarlar mozaiklerle bezenmişti ve mezarlar ana neflerin altına kazılmıştı. Ekibe küçük bir Türk eşlik ediyordu. Başlangıçta Richard'ın ziyaret saatinden sonra geldiğinden yakındı ama sonra 10 gündür hiç kimseyi görmediğini itiraf etti. bir mum taşıyordu ve onlar onun ayak seslerini takip ediyorlardı. Kayadan tapınakları ziyaret ettikten sonra hareket ettiler ve geceyi Ahonos'tan 25 mil uzaktaki bir köyde Muhammed isimli bir adamın evinde geçirdiler. Ekibin kayadan tapınaklara gösterdiği ilgiyi fark edince köyün akıllı adamlarını topladı ve bize köylerinden çok uzak olmayan bir yerde daha olağanüstü mağaraları olduğundan ve bu mağaralardaki izlerin daha zengin ve güçlü bir uygarlığa işaret ettiğinden söz ettiler. Programa göre Tahran'a varmak için sadece 3 günümüz kalmıştı ama çok değerli antik bulguların olma olasılığı Richard'ı sabah erkenden kalkıp bu mağaralara gitme kararını almaya yöneltti. Köylüler iyi niyetlerini göstermek istercesine değişik dönemlerin sanatsal objelerini ve odaların içlerinin tasvirini getirdiler ve tüm bunların mağaraların çevresinde keşfedildiğini söylediler. Ekip ertesi sabah 4.30'da kalkıp aynı zamanda 6 köylüyü de taşıyan Land Rover'e atladılar ve dağa tırmanmaya başladılar. Giderlerken rehberleri dağlardan dışarı doğru çıkmış olan iki dev kayayı gösterdi ve orada Avanos'takilerden daha büyük ve insan eliyle yapılmış mağaraların olduğunu ama ekibi özel bir tanesine götürdüğünü söyledi. 2 saat sonra gidecekleri yere vardılar ve mağara deliğini bulmak için etrafa bakmaya başladılar. Ancak kayalara tırmanmak zorundaydılar ve bir süre sonra yarık bir deliğe vardılar. Burada Muhammed, buranın bazı insanların evi olduğunu söyledi. Onlara eşlik edenlerin yarısını yukarıda bırakarak ekip bu yeraltı dünyasına daldı. Sürünerek ilerliyorlardı. Kayalara birkaç düz işaret kazınmıştı ve o an gördükleri sadece buydu. Rehber sigara yakıp güldü. Daha da derine indiler. Şimdi ellerinin ve dizlerinin üstünde emekliyorlardı. Ve sonunda zeminde yavaş yavaş yürümeye başladılar. Işık gittikçe donuklaşıyordu ama Muhammed büyük evlere çok az kaldığında diretiyordu. Duvarlardan su damlıyordu ve kayalar nemden kayganlaşmıştı. Şu ana kadar geçidin sonuna geldiğimize dair bir işaret yoktu ve saatler geçmişti. Hava tiksindiriciydi ve meşaleler öndeki adamı güç bela gösteriyordu. Richard ve ekibi yeterince gitmişlerdi. Bay Muhammed'in hislerini incitmeden bulduklarının olağanüstü olduğunu ama gitme vaktinin geldiğini söylediler. Geri döndüler ve çıkmaya başladılar. 2 ya da 3 saat kadar tırmandıktan sonra bulundukları yolun geldikleri yol olmadığını fark ettiler. Kimse rotayı işaretlememişti ve şimdi umutsuzca kaybolmuş görünüyorlardı. Bu önemli noktada meşaleler de söndü ama neyse ki Mike'ın bir kutu kibriti vardı. Çıkmazı fark ettiklerinde Türkler panik yaptılar. Anlamsız ve kulak tırmalayıcı sesler mağaranın etrafını kapladı. Sesleri derin bir sessizlik takip ediyordu. Hareket etmeye karar verdiler 1 saatlik bir süreden sonra. Tam bir çember çizip yine aynı odaya vardılar. Gerçek çıkışın olduğu noktayı bulmamızı sağlayan planı Richard yaptı. Herkes odanın çıkışlarından birini alacak ve rotasını taşlarla işaretleyecekti. 15 dakika araştıracak ve geri döneceklerdi. 15 dakikanın sonunda bir Türk hariç herkes geri döndü. Neyse ki o da 5 dakika sonra geri döndü ve hava akımını hissettiğini söyledi. Tüm ekip onu takip etti. Sonunda saat 5 gibi gün ışığına ulaştılar. Yer altına girdikten yaklaşık 9 saat sonra. Bu sonuçsuz araştırmada çok değerli saatler boşa gitti. Kaybedilen zamanı telafi etmek için önce ekip günün geri kalanında hiç durmadı ve gece Erzurum'a vardı. Türkiye'deki yollar ordu tarafından korunuyordu. Bu yüzden iki garnizon kasabası arasındaki yollar mükemmel olabiliyordu. Öte yandan dağlık bölgelerde ise yolcuları bozuk toprak yollar karşılıyordu. Zaman zaman bazı kamyonlar geçiyordu ve bunların tümü aşırı derecede yüklenmişti. Yüklerinin yüksekliği bazı yerlerde 25 fete kadar yükseliyordu. Dik yokuşlarda sürücü yolunu bir dizi reflekse gitmek zorundaydı. Delicesine yağan yağmur Erzurum'a giden tüm yolları sele boğmuştu ve köprülerin çoğu aşınmıştı. Ancak Land Rover her şeyi yoluna sokmuş görünüyordu. Ekip sorun yaşayan bazı araçların yanından geçti. Ama eğer herkese yardım etmek için dursalardı, tüm günlerini harcayacak ve hiç ilerlemeyeceklerdi. Dolambaçlı ve kaygan zeminli yol boyunca Erzurum'a gelirken bir grup arabanın durduğu bir yerde durdular. Yol burada bir akıntı tarafından aşındırılmıştı. Akıntı yolda ilerledikçe bir viraj ihtiyatla dönen büyük bir Mercedes'i kenara sürüklemişti. Arabada Almanya'dan dönen İranlı bir grup vardı ve araba polietilen kaplı bavullarla ağır bir şekilde yüklüydü. Arabadaki herkes üç peçeli kadın ve iki erkek. Arabayı yola döndürmek için uğraşıyorlardı ama her denemede uçurumun kenarına birkaç inç 2.54 cm-e.ne daha yaklaşıyorlardı. Rover bir kez daha ne kadar değerli olduğunu gösterdi ve iplerin de yardımıyla arabayı yola çektik. Ekip Erzurum'da 25 Temmuz'da vardı. Rover şehrin dışında bir trafik kontrol noktasında durduruldu ve askeri bir eskort verildi. Aynı şey şehri terk ederken de yapıldı. Yaşlı şehir duvarları bu hızlı büyümeyi çevreliyordu ama askerler ve askerleri araçlardan oluşan yığın şehri albenisiz kalıyordu. Orta Doğu'daki şehirlerin tipik özellikleri olan göz alıcılığı ve koşuşturmasından Erzurum'da eser yoktu. Bazı açılardan bir Rus şehrinin tadı vardı. Bazısı 6 tane at tarafından çekilen at arabaları caddelerde geziniyordu. Bu at arabaları çoğunlukla evlilik törenleri için kullanılıyordu. Geleneksel evlilik hediyeleri olan halılar ve kilimlerle donatılıyorlardı. Bu arabalara ek olarak sıkıcı perdelenmiş küçük taksiler ana caddelerde düzenli olarak sefer yapıyorlardı. Richard, Mino, Sebastian'ı göreceği Trabzon oteline bir lift götürmek istiyordu. Yaklaşan bir taksiye seslenecekti. Gideceği yerin tarifinin anlaşılması zor bir şekilde yapacak. Yardım etmek için hemen toplanacak kalabalıktan yardım almadan içeri tırmanacaktı. Bu olağanüstü taşıma yönteminden etkilenerek arkaya kuruldu ve saniyeler boyunca arabanın köşesinde bekleyen bolca parfüm sürmüş kadını fark etmeden kaldı. Aniden kendinin farkında olmadan attığı durumu fark etti ve bildiği az sayıda Türkçe kelime durumu açıklamak için yetersiz kaldı. Dışarıdaki gürültüden gerçekte Trabzon oteline götürülmediğini ama hileyle tahminen bu bayanın bağlı bulunduğu pazar yerine götürüldüğünü fark etti. Kapıdan atladı ve sürücü ücretini kaçırmanın verdiği kuşkuyla nelerin olduğunu gördü. Ancak bayan avını kolayca terk etmiş ve yeni bir perdeye başlamıştı. Hemen bir kalabalık toplandı. Neyse ki Richard için az da olsa Fransızca konuşan bir polis geldi. Durum, herkes Richard'ı suçluyor görünüyor olsa da halledildi. Ne sürücüyü ne de arabada oturanları kimse suçlamadı. Richard'ın tek isteği mümkün olduğunca çabuk uzaklaşmak ve pazardan kurtulup bir an önce otele giderek rahat bir nefes almaktı. Richard ve Mitchell vardığında Mino, Sebastian kederli bir şekilde bekliyordu. Ve sonra Ragnar'ı da aldılar. Mino'nun ona İngiltere'den bu yana eşlik eden ve Tahran'a gidecek olan annesi ve iki erkek kardeş için Erzurum'da 3 gün beklediğini öğrendik. Bu aralıkta Mio yurt dışından İran'a giden öğrenciler ve yolcularla konuşma imkanı bulmuştu. Ona birçok hikaye çok renkli ve abartılı anlattılar. Hikayeler İran'daki yetkililerin yurda dönen İranlıları komünist diye nasıl tutukladıklarına dairdi. Batı'da kaldığı süre içinde hükümete karşı olan herkese ve Batı üniversitelerinde politikayla ilgilenen tüm İranlı öğrencilere bu terimin yapıştırıldığını söylediler. İran Öğrenci Federasyonu'nun Avrupa Sekreteri olan Mineu, kendini saldırıya açık görüyordu. Onun politikayla aktif olarak ilgilendiği gerçekti ve belki de bazı eylemleri anlamsızdı ama biz her zaman kendi faaliyetlerinin alanını abarttığını hissetmiştik. İranlı yetkililer canavar değillerdi. Kesinlikle makul insanlardı ama doğal olarak özellikle etkili pozisyonlardaki insanların rejimi yıkma niyetinde olmasalar bile hükümet karşıtı propaganda yapmalarına engel olacaklardı. Richard ve Mitchell Mina ile konuşmaya çalıştılar ve eğer bu anda tercümanları ve sağlık danışmanları geziyi bırakırsa bunun gerçek bir darbe olacağını anlattılar. Ama onu caydıramadılar. Sınırı geçer geçmez tutuklanacağını kafasına sokmuştu. Böylece üzgün bir şekilde bana mektup yazacağına söz vererek İtalya'ya geri döndü. Richard bana bir telgraf gönderdi ve cesaret verdi. O sırada Gerald Hawkins'in bizimle gelemeyeceğini bilmiyordu. Yani durum düşünüldüğünden daha kötüydü. Erzurum'dan İran sınırına 13 saatte gittiler. Yolların durumuna bakınca zaman iyi geçti. Anadolu Ovası'nın son kısımlarını geçerken Avrı Dağı'nı ve yalnız Tabela'yı yine geçtik. Rusya 30 kilometre. Söylemeye gerek yok, az sayıda insan bu davetten yararlanırdı ve hemen hemen her araba İran sınırına varana kadar tozlu yollarda sarsılarak gidiyordu. Saat sabah 8'de oraya vardılar ve bu İranlı yetkililer tarafından işletilen rahat ama paralı otellerde kalma zorunluluğunu engelledi. Adetler arkadaşça ve cana yakındı. Önce ekibin bu saatlerde varacağına dair daha önceden bilgilendirilmişlerdi. Sınırdan bir dağın eteklerine yapılmış olan küçük kasaba Maku'ya geldiler. Dağın yarı yüksekliğinde bağlı bulunduğu kayadan sallanıyormuş gibi ayrı duran olağanüstü bir kale vardı. Maku'dan bir mil ötede yol ikiye ayrılıyordu ve doğru rotanın hangisi olduğuna dair herhangi bir işaret levhası yoktu. Önce ekip durdu ve başka bir yolcunun gelmesini bekledi. Yollardan birini denemek anlamsız görünüyordu. Bu saatler hatta günler olabilirdi. 2 saat boyunca hiç hareket olmadı. Bu yüzden motoru söküp parçalarını temizleyerek zaman geçirmeye karar verdiler. Daha sonra yaşlı bir adam ve bir çocuk önlerindeki tepenin yamacını aşmaya çalışarak geldiler. Richard ve Mitchell yaşlı adama Kahramanlar şehri Tebriz'e gitmek istediklerini anlatmaya çalıştılar. Hangi yolu kullanmalıydılar? Yaşlı adam önce bir yönü sonra da diğer yönü gösterdi. Bu hiç akıllıca değildi ve sonra da adamın hem sağır hem de dilsiz olduğunu fark ettiler. Çok fazla bir zaman geçmeden hemen artlarında küçük bir toz bulutu belirdi ve büyük bir kamyon göründü. Kadın, çocuk ve köpeklerle doluydu. Sorumuza verdiği cevaba bakılırsa Tebriz'e gidiyorlardı. Ragnar güzel fotoğraflar alabileceğini düşünerek bu kamyonla gitmek istedi. Kamyona atladı ve fotoğraf makinesiyle birlikte dayanabildiği bir yer buldu. Ekibin tekrar Tebriz'de toplanmasına karar verildi. Richard ve Meg Land Rover'le devam ettiler. Kamyonun dümen suyundaydılar. 10 dakika sonra iki yolun birleştiğini gördüler. Bu bölgelerde bu genel bir durumdu ve 2-3 millik bir yol için neden iki paralel yol olduğuna dair hiç kimsenin fikri yoktu. Güçlü su taşkınları Land Rover'in ilerlemesini engelliyordu ve köprülerin aşındığı yerlerde sık sık akıntıyı aşmak için dolambaçlı yollardan gitmek zorunda kalıyorlardı. Land Rover sürekli çamur bataklıklarına saplanıyordu ama bir şekilde kurtuluyorlardı. Önce ekip Tahran'a ulaştığında gazeteler selin Tebriz'i etkisine aldığına yazıyordu. Tüm tren yolu hatları aşınmış ve birçok ağır yüklü kamyon suya terk edilmişti. Tebriz'e ve sonra da devletin merkezini İsfahan'a taşıyana kadar Büyük Şah Abbas'ın yönetimi altındaki Pers başkenti olan Kazvin'e güvenli bir şekilde vardılar. Kazvin ile Tahran arası 100 mil kadardı. Yol, Elbruz dağlarının güneyindeki etekleri boyunca düz olan iyi ve balastlı bir yoldu. Yol üzerinde küçük köyler, çay evleri ve tahtadan yapılmış üzerinde Pepsi Cola yazan dev ve gösterişli reklam panoları vardı. Trafik yoğundu ve kamyonlar, özel arabalar ve dolu otobüsler vardı. Yolun iki tarafında da tozlu bir düzlük uzanıyordu. Orada ağır ve sabırlı bir şekilde ilerleyen ve çok ağır yükler taşıyan deve trenlerini görebilirdiniz. Bu yolda İran'daki herhangi başka bir yoldan daha fazla kaza olacağını tahmin ediyordum. Bir kamyon bozulduğunda ya da bir kaza olduğunda yapılan bozulan aracın birkaç yardımı 91.44 cm-e.ne önüne ve arkasına küçük bir taş yığını koymaktı. Araç tamir edildiğinde sürücü yine hareket ederdi ama taşları nadiren kenara atardı. Bu yüzden bu taşlar trafiğin hızlı işlemesinin önünde bir sürücü onları aniden görecek, sert bir fren yapacak ve direksiyonu başka yöne kıracaktı. Böylece karşı yönden gelecek başka bir araçla çarpışacaktı. Önce ekip bu yol boyunca daha yavaş gitmeye karar verdi. 5000 mil sağlam bir şekilde geldikten sonra hayatlarını son bölümde tehlikeye atmak istemiyorlardı. Bir otobüsün devrildiği ve 4 ya da 5 kişinin öldüğü ciddi bir kazanın yanından geçtiler. Kaza henüz olmuştu ve kimsenin bir şeyler yaptığı yoktu. Otobüsteki yolcuların geri kalanları otobüsün yanında yardıma muhtaç bir şekilde bekliyorlardı. Ve hiç kimse yaralılara bakmaya çalışmıyordu. Richard 2-3 mil aşağıdaki köye varır varmaz polisi arayıp ambulans çağırmaya çalışacağını söyledi. Dediğini yaptı ama yardımın gelişini bekleyemedi. Tahran'a 27'si akşamının geç saatlerinde yorgun, kirli ve ciddi bir dinlenme ihtiyacıyla döndük. Kamp yapacak bir yer yoktu. Bu yüzden geceyi kentin dışında yol kenarına park ederek geçirdiler. Ertesi sabah hangi mektupların ve telgrafların geldiğine bakmak için doğruca İngiltere elçiliğine gittiler. Onlara Londra'daki son durumdan ve acil doktor ihtiyacımızdan söz ettiğimiz mesajı okumuşlardı. Land Rover'larına binip bir şeyler yapabilecekleri bir yer aramaya çalışacakları sırada uzun ve karanlık bir tipin elçilikten çıkıp Land Rover'e doğru yürüdüğünü gördüler. Uzun adam kendini Richard'a Roddy Dugmore olarak tanıttı. Richard, mektuplarımın hepsini okuyacak zaman bulamadığı için bu isim ona hiçbir şey ifade etmemişti. Başta bize Tahran'da katılacak olan ama son dakikada yetişemeyen arkeolog olduğunu düşünmüştü. Birkaç ufak konuşmadan sonra Roddy'nin gerçekte kim olduğunu anlamıştı. Biraz yemek yedikten sonra birbirlerine sefere dair son bilgileri aktardılar. Roddy, Tahran'da işlerin nasıl gittiğine dair genel bir resim çizdi. Dışişleri Bakanlığı ve müze planlarımıza dair bir şey gibi görünüyorlardı. Ve Londra'daki İran elçiliğinin göndermeye söz verdiği tavsiye mektubu hala gelmemişti. Bu, Geralt'ın yerine bir doktor, Mino'nun yerine bir tercüman ve tüm gereken şeyleri edinmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Tüm bunlar ben ve Robert Tahran'a varmadan 2 ya da 3 gün önce yapılmak zorundaydı. İlk ziyaretleri benim daha önce de temas kurduğum İngiliz elçiliğinin doğu temsilcisi Bay Arthur Kellas'tı. İngiltere'ye dışişleri servisi görevlilerinden yetenek ve karaktere sahip olan bu bilge ve hoş adam çok yardımcı olamadı. Gezinin başarısının daha başlamadan tehlikeye girdiğini görmüştü ve büyük bir yetenek ve yararlılıkla bize yardım etmeye çalıştı. Sağlık Bakanlığı'nı arayıp onları bir doktor vermeleri için ikna etmeye çalışacağına söz verdi. Sonra Richard, Tahran'ın entelektüel çevrelerinin iyi bilinen bir kişisi olan ve müze yetkilileriyle gezi ekibinin arasını düzleyebilecek Bay Hannibal'la görüşmek zorundaydı. Sonra kazı izinlerini kaldırabilecek olan Eğitim Bakanlığı'yla bir görüşme ayarlayacaktı. Son olarak da Dışişleri Bakanlığı'na gidecekti. Yetkililerin gezi ekibinin hazır bulunduğundan habersiz görüldüğü gerçeğine rağmen başka birilerinin olduğuna şüphe yoktu. Aslında hem Fransızca hem de İngilizce basılan günlük bir gazete olan Kayhan hakkımızda 2 makale yazmıştı. Bir muhabir Richard, Mickey, Ragnar ve Rodin'in geldiğini çabucak öğrenip röportaj yapma isteğini söylemek için elçiliğe gelmişti. Teklifi kabul edildi ve sonra gezi hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen insanlardan davetler gelmeye başladı. Tahran Üniversitesi'nden Doktor Hafız Farman ve İran kaleleri uzmanı Doktor Soti Deh ile özellikle tanışmışlardı. Bu iki bay, izinlerin ilk çağ yüksek kurulundan alınabileceğini açıklayıp durumumuzla ilgileneceklerine söz verdiler. Bunu kurul direktörleriyle yapılan bir görüşme izledi. Nazikti ama İngiltere'den amacımızın gerçekten ne olduğunu anlatan tavsiye mektubunu getirmek zorunda olduğumuzu söyledi. Bundan dolayı Richard bana getirebildiğim kadar resmi destek belgesi getirmemi isteyen bir telgraf yolladı. Bu noktada Bay Kellers dışında bir başka önemli yardım kaynağımız İran Ulusal Petrol Şirketi'ydi. Tanıtım bölümlerinin şefi N.I.O.C. İran Ulusal Petrol Şirketi'nin bize yardım etme fikrinden çok memnundu. Bize mümkün olan her türlü yardımın yapılmasını rica eden Londra temsilcisi Bay Nabavi'nin mektuplarını da almıştı. İlk ve en uygun önerisi tercümanlık yapacak. Aynı zamanda da Tahran'da karşılaşılacak pürüzleri halledecek birini vermekti. Şirket ayrıca Land Rover'i de servise sokacaktı ve bize basınçlı lambalar ve yüzey araştırması aletleri gibi ihtiyaç duyacağımız teçhizatı vereceklerdi. Gezinin tarihinin Bay ve Bayan Kellers'ın elçilik tesislerindeki evlerinin bahçesinde verdikleri kokteylde döndüğüne inanıyorum. Bu, elçilik çalışanları için resmi olarak verilen bir veda partisiydi. Ancak güya Doğu temsilcisi tüm etkili insanları davet edecek ve böylece öncü ekiple görüşebileceklerdi. İlk olarak öncü ekip bize yardım etmek için elinden geleni yapacağına tekrar garanti eden N.I.O.C'nin bir yöneticisiyle görüştü. Sonra Şah Rıza Pehlevi'ye göz hekimliği yapmış olan ve şu an Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Doktor Alavi'yi gördüler. Doktor Alavi bize kendi göz kliniğinde çalışan kişisel asistanlarından Doktor Jah Kurlu'yu göndereceğine söz verdi. Jah Kurlu bir doktor olmanın yanında biraz İngilizce de konuşabiliyordu ve bu tercüme problemimizde bize yardım edebilirdi. Doktor Alavi geniş bir gülümsemeyle kliniğin bu geziden Jah'ın sağlık sorunlarına dair daha geniş bir birikimle geleceği ve İngilizcesini geliştireceği için faydalanacağını söyledi. Sonra bir sanatör geldi ve kendini tanıttı. Bizim arkeolojik programımızla ilgileniyordu ve bizim için çeşitli bakanlıklarla görüşülebileceğini söyledi. Sonra partide olan ve bize yardım edeceğine söz veren Tahran Arkeoloji Enstitüsü müdürünü buldu. İranlıların yanı sıra ciddi sayıda elçilik çalışanı ve birçok insan değişik şekillerde yardım önerileri getirdiler. Yarım kalan tüm işler tamamlanıyor görünüyordu ve en faydalı tanışma partinin sonunda geldi. Az sayıda bayan vardı ama Richard en göz alıcı kişiliğe sahip bir senatör kızı olan bir tanesiyle tanıştırıldı. Ona beni İngiltere'de gördüğünü ve mümkün olan her yardımı yapacağına söz verdiğini söylemişti. Richard ona bekleyen şeyleri tam olarak anlattı ve bayan ona herkesin üstünde olan ve karşılaştıkları her zorluğu bir kalem darbesiyle ortadan kaldıran bir adam olduğundan söz etti. Bu, Ekselansları Adalet Bakanı'ydı. Bakanı iyi tanıyordu ve ertesi gün onun evine davetliydi. Ona bizim hakkımızda her şeyi anlatmıştı ve bize gereken yardımı sağlayacağından emindi. Gezi için özel bir öneme sahip olan son kişi tanıştırılacakları Bay Albuyeh'ti. Çok etkili bir adam olduğu belliydi ve Richard'a arazilerinin çoğunun Dalaman'la Alamut'un kuzeyi arasında bulunduğundan bahsetti. Sonra hararetle ve uzunca soyunun dayandığı ve Hasan Sabbah oraya gelmeden önce oralara hükmeden Daylaman krallarından söz etti. Parti bitmişti. Bay Albuye ertesi gün gezinin iki üyesi çaya gelirse memnun olacağını söyledi. Söylemek istediği özel öneme sahip bir şeylerden söz etti ama çok az zaman kalmıştı. Parti çok başarılı geçmişti ve önce ekip büyük bir rahatlama hissetmişti. Kellaslar hazırlıkların yoluna girmesinden çok memnun olmuşlardı ve cömert bir şekilde garajlarını gezinin deposu olarak kullanmamızı önerdiler. Richard önerilerini çabucak kabul etti ve ertesi sabah Land Rover'ı boşalttı. Ertesi gün Richard'ın saat 11'de Doktor Allavi ile görüşmesi vardı. Şah kurulu oradaydı ve gereken bilgiyi almıştı. Geziye katılma fikri onu heyecanlandırıyordu ve günün sonuna doğru getirdiğimiz ilaçları incelemesi ve gezinin diğer üyeleriyle tanışması için elçiliğe gelmesi kararlaştırıldı. Richard, Doktor Allavi'ye senatörün kızıyla yaptığı konuşmadan ve onu ekibin elde etmekte zorlandığı izinleri almasını sağlayacak, Adalet Bakanı'yla tanıştırılacağından söz etti. Doktor Allavi bunun kesinlikle işe yarayacağını düşünüyordu ve o da ekselansları Hüseyin Alay'ı tanıyordu. Telefonu kaldırdı ve doğrudan bakanın ofisiyle görüşmeye başladı. Sonra bakanın belki de ertesi gün ona bir görüşme saati vereceğini anlattı. Tüm öğleden sonra Rodi ve Richard Bay Allavi'nin evini bulmak için şehrin batı mahallelerini alt üst ettiler. Tahran'daki çoğu zengin adamın evi küçük sokaklara gizlenmişti ve onları bulmak çoğu zaman zordu. Bu durumda ona nerede olduklarını ve kaybolduklarını söyleyen bir telefon ettiler. Bay Albuye onları almaları için iki görevli gönderdi. Yüksek duvarlarla kaplı bir villaya götürüldüler. İçeride gül, meyve ağaçları ve her çeşitli güzel kokulu çiçekten oluşan bir bahçe vardı. Bahçenin ortasında etrafında dört tane sandalye olan meyve yığılı bir masa vardı. Bay Albuye ziyaretçileri karşılamak için ayağa kalktı ve onları erkek kardeşiyle tanıştırdı. Çay ve soğuk meyve suyuyla serinleyip Fransızca konuşmaya başladılar. Sonra Bay Albuye'nin kardeşi Daylaman'da yapılan kazılardan bahsetmeye başladı. Yıllarca orada yalnız yaşadığı, ailece arazilerine baktığı ve yalnızca kardeşine bilgi vermek için Tahran'a geldiği anlaşılıyordu. 4 yıl önce vadinin küçük bir bölgesindeki köylüler sulama sistemini ilerletmek için bir çukur kazmışlardı. Kazarken anlayamadıkları yazılarla bezenmiş büyük bir taş bulmuşlardı. Taşı zorlukla hareket ettirmişler ve altında çanak, çömlek, bronz tabelalar ve kılıçlar bulmuşlardı. Bu keşif köyün etrafında bir kazı salgını başlatmıştı. Yerel beyler takımları topluyor ve mezar olarak bilinen yerleri kazmaya başlıyorlardı. Bronzlar, değişik metallerden yapılmış heykelcikler ve muhteşem çanak çömlekler çoğu hayvan şeklinde açığa çıkmıştı. Tahran'dan gelen tüccarlar Hazar'daki dağlara kısa gezintiler düzenliyor ve en değerli eşyaları gizlice getiriyorlardı. Eğer kazmak için resmi bir izin alabilirsek Bay Albuye başarmamız için işbirliği yapacağını ve tüm bilgisini sunacağını garanti etti. Yerin altında bulunmayı bekleyen çok büyük bir zenginlik vardı. Rodi elde edilen objelere tarih atıp atamayacağını sordu ve yapamayacağı cevabını aldı. O an görevlilerden biri şişmiş bir torbayla bahçede belirdi ve Bay Albuye ona gelmesini emredip torbayı yere boşaltmasını istedi. Torba kılıçlar, hançerler ve bronzdan yapılmış baltalarla doluydu. Diğer bir torbada ise kuş şeklinde kavanozlar, su testileri, hatta kristal ördekler vardı. Bunlar bu objelerin gerçekten toprağın altında bulunduğuna dair yeterince kanıt sunuyordu. Aşaşilerin vadisine yapacağımız gezinin dönüşünde Daylaman'a gidip araştırma yapılmasına karar verildi. Haşhaşi kelimesi geçtiğinde Bay Albuye aniden misafirlerinin neden geldiğini hatırladı. Richard'la vadiye hangi yoldan gitme niyetinde olduklarını sordu. Ve Richard, Şihala Pass'tan girmeyi düşündüğümüzü söylediğinde rotamızda Samira'nı da içeren bir değişiklik yapıp yapmayacağımızı sordu. Orada şu ana kadar hiç gezilmemiş bir kale olduğunu söyledi. Alamut gibi bilinen bir kale değildi ama Persepolis kadar büyük bir şehrin merkeziydi. Bunlar abartılı sözlerdi. Persepolis, Darius ve Xerxes'in başkenti olarak tüm dünyada bilinen o muzaffer Pers tarihinin en güzel abidesiydi. Ancak Bay Albuye, Daylamant'taki kazıların başladığı zaman antik bir el yazmasında Daylaman'ın batısında yapılmış eski bir başkentten söz edildiğini okuduğu noktasında ısrar ediyordu. Bunu araştırmaya başlamış ve Menjil Köyü yakınlarında bulmuştu. Tahran'daki ilk çağ temsilcilerine defalarca başvurmuş ama diğer işlerden ve ülkenin her tarafındaki kayıp şehirlere dair efsanelerin bolluğundan bölgeyi ziyaret edecek zaman bulamamışlardı. Gezinin hedefleri arasında bu kaleye ve bölgeye yapılacak bir ziyareti eklemek iyi olacaktı. Ekip beni Sterne Darband, bu Bay Albuyeh'in Samriyan için kullandığı attı. İsmini duyup duymadığına dair bir ilişki kurmam için görevlendirdi. İsim Sterne tanıdık gelmemişti. Geç oluyordu ve misafirler Bay Albuyeh söylediği şeylerle ilgileneceklerine ve Darband'a mutlaka görüşeceklerine söz verdiler. Elçiliğe döndükleri günün sabahında Doktor Allavi'den acil bir mektup aldılar. Doktor Allavi, Richard'a saat 11'de Adalet Bakanı'nın Şah'ın Simran'daki sarayında bulunan özel dairesinde bir görüşmesi olduğunu söylüyordu. Oraya varmak için 1,5 saat vardı. Aceleyle bir takım elbise giydi ve bir taksiye atlayıp Tahran'ın kuzeyindeki güzel ve zengin Şimran'a doğru yola koyuldu. Saat 10.30'da elinde Doktor Allavi'den aldığı bir mektupla saray kapısına vardı. Muhafızlar tarafından durdurulunca elindeki mektubu verdi. Bir muhafız mektuba baktı ve Richard'a dışarıda kalmasını işaret ederek sarayın büyük kapısında kayboldu. Muhafız birkaç dakika sonra geri döndü. Mektubu açılmamış bir şekilde geri verip girmesini istedi. Richard adamın aptallığına çok sinirlenmişti ve bir görevliyi görmeyi talep etti. Bir süre sonra bu istek kabul edildi ve içeri girmesine izin verildi. Orada çiçekler ve fıskiyelerle kaplı büyük bir avlu vardı. Avlunun diğer tarafında muhafız evi vardı ve oradan genç fidanlarla geniş bir yola çıkıyordu. Muhafız evine girdi ve telefonla birileriyle konuştu. Richard'ın Hüseyin alayla randevusu olduğunu anlayınca yüz ifadesi değişti ve aniden köşeden kaybolan bir nöbetçiye bağırdı. Birkaç dakika içinde avluda pahalı bir Amerikan arabası belirdi. Kapı açıldı ve Richard bindirildi. Bir an yırtık elbiseler içindeki kül kedisinden çok önemli bir insana dönüştüğünü düşünmüştü. Adalet Bakanı'nın villası çiçeklerle bezenmişti ve saraya rahatça ulaşabilecek bir yerdeydi. Richard, villaya vardığında küçük bir bekleme odasına varana kadar bir odadan diğerine götürüldü. Bekleme odası güzel mobilyalarla döşenmişti ve eski duvar halılarla kaplanmıştı.